Ayrım 19.
Halbuki başlangıçta işler ne iyi gidiyordu. Birbirlerini tanımaları ne kadar tabii olmuştu. Ne kadar kolay dost oluvermişlerdi. Oblomov, Stoltz'tan daha sade, daha iyi kalpliydi. Gerçi Olga'yı onun kadar eğlendiremiyordu ama halleri hoşuna gidiyordu. Alaylarını kolay affediyordu. Zaten Stoltz giderken Oblomov'u ona bırakmış, ona göz kulak olmasını, evde oturmasına engel olmasını rica etmişti. O da zeki, ince, güzel kafasında Oblomov'u evden çıkarmak, yemekten sonra uyutmamak, güpegündüz sırt üstü yatırmamak için teferruatlı bir plan hazırlamıştı. Olga, Oblomov'dan söz almak istiyordu. Onu nasıl Stoltz'un bıraktığı kitapları, her gün çıkan gazeteleri okumaya, kendisine havadis vermeye, çiftliğe mektup yazmaya, planını bitirmeye, Avrupa yolculuğuna hazırlanmaya, kısaca onu uyumamaya mecbur edebileceğini düşünmüştü. Ona bir gaye gösterecek, artık sevmez olduğu şeyleri ona tekrar sevdirecek ve Stoltz döndüğü zaman onu tanımayacaktı. Bütün bunları Olga, o utangaç, sessiz çocuk, kimsenin dinlemediği, o henüz yaşamaya başlamamış olan genç kız yapacaktı. Böyle bir mucizenin kaynağı yalnız kendisi olacaktı. İşe başlamıştı bile. Oblomov şarkısını dinler dinlemez değişmişti. Artık yaşayacak, çalışacak, hayatı sevecek ve ona dua edecekti. Bir insanı yeniden hayata kavuşturmak. Bunun yanında bir doktorun ümitsiz bir hastayı kurtarması kaç para ederdi ki? Bu iş Olga'yı mağrur bir sevinçle ürpertmişti. Bu işi ona Tanrı'nın verdiği bir ödev sayıyordu. Hayalinde şimdiden Oblomov'a okuma yazma işlerinde rehber olmuştu. Şimdi ise her şey yarıda kalıyordu. Ne yapacağını bilmiyor, bu yüzden Oblomov'u görünce susuyordu. Oblomov da Olga'yı kırdığını sanarak azap içinde yaşıyor, ondan sert bakışlar, soğuk tavırlar bekliyor, onu uzaktan görür görmez korkuyor, yolunu değiştiriyordu. O arada Oblomov sayfaya yerleşmişti. 3 gün kadar tek başına ormanda, su kanallarında dolaştı, köye gitti. Köy evlerinin kapısında oturup konuşan çocukları, danaları, havuzda yüzen ördekleri seyretti. Evinin yanında küçük bir göl ve büyük bir ağaçlık vardı. Olga'ya rastlarım diye o tarafa gitmekten korkuyordu. Ne halt ettim de bu lafı söyledim diyordu. Ve bu lafı gerçekten duyarak mı yoksa müziğin etkisiyle mi söyleyiverdiğini düşünüyordu. Utanılacak bir şey, kendisinin dediği gibi ayıp bir şey yapmış olmanın azabı o anda neler duyduğunu, Olga'nın kendisi için ne olduğunu çözümleyememesine engel oluyordu. Kalbinde olup biteni, evvelce duymadığı bu garip hali düşünemiyor, bütün duyguları bir utanma duygusu içinde kayboluyordu. Fakat Olga'nın hayali, gözlerinin önüne gelir gelmez huzur ve mutluluk umutları birdenbire içinde canlanıyor ve Olga ile birleşiyordu. Bu iki hayal birbirine yaklaştıkça yaklaşıyor ve Oblomov onları birbirinden ayıramaz oluyordu. Ah ben ne yaptım? Her şeyi mahvettim. Bereket versin Stoltz gitti. Onu anlatmaya vakit bulamadı. Yoksa yerin dibine geçerdim. Aşk, gözyaşları benim neyime? Yakışır mı bana bunlar? Olga'nın teyzesi de artık beni çağırmıyor. Herhalde ona da anlatmıştır. Aman yarabbi. Parkın içine daldığı sırada bunları düşünüyordu. Olga'ya güç gelen onunla nasıl buluşacağını, bu buluşmanın da nasıl geçeceğini kestirmekti. Acaba hiçbir şey olmamış gibi mi hareket etmeliydi, yoksa bir şeyler mi söylemeliydi? Ama ne söyleyebilirdi? Ona surat asarak yukarıdan mı bakmalı, yoksa hiç bakmadan sert sert, ''Sizden bunu beklemezdim, beni kim sandınız da böyle bir cüret gösterdiniz?'' mi demeliydi? Bir mazurka oynarken arkadaşı Sonichka bir teğmene öyle söylemişti. Oysa teğmeni baştan çıkaran da kendisiydi. Olga kendi kendine soruyordu. Bunda gerçekten bir saygısızlık var mı? Bunu gerçekten duyduysa niçin söylemesin? Ama nasıl olur böyle birdenbire beni daha doğru dürüst tanımadan hiç kimse hayatında ikinci veya üçüncü defa gördüğü bir kadına böyle bir şey söyleyemez. Kimse bu kadar çabuk aşık olamaz. Ancak Oblomov olmalı ki. Fakat Olga kitaplarda okuduğu, arkadaşlarından duyduğu ani aşkları hatırladı. Kendisini kaybetti. Duyguları içinden taştı. Şimdi de benden kaçıyor, utanıyor. Demek ki bu sözü bir saygısızlık değildi. Hem sonra kabahat kimde? Tabii Stoltz'da. Bunu söylettiren o oldu. Oblomov ilkin şarkı dinlemek istememişti. Bunun üzerine kızmış ve mahsus, evet, mahsus Oblomov'u coşturmak istemişti. Bu düşünceyle Olga kıpkırmızı oldu. Stoltz onun uyuşuk olduğunu, hiçbir şeye merakı kalmadığını, içinde her şeyin söndüğünü söylemişti. Acaba gerçekten öyle mi diye merak etmiş ve onun için şarkısını o kadar yürekten söylemişti. Ya Rabbi, kabahat benim, özür dilemeliyim. Ama ne diye? Ne söyleyeyim ona? Monsieur Oblomov, kabahat bende. Sizi ben baştan çıkardım. Ne ayıp şey. Sonra kızarak ayağıyla yere vuruyor. Hayır diyordu. Ne münasebet. Ben böyle olacağını ne bilirdim? Peki ama böyle olmasaydı, o sözü söylemeseydi ne olacaktı? Onu da bilmiyorum. O akşamdan beri Olga'nın kalbi rahat değildi. Kırılmış olduğu muhakkaktı. Düşündükçe bayağı ateş basıyor, yanakları kızarıyordu. Doktor, hafif bir sinir buhranı, ateşi var biraz, demişti. Hep Oblomov'un yüzünden. Ona bir ders vereyim de aklı başına gelsin. Teyzeme söyleyeceğim, onu bir daha eve almasın. İnsan kendisini kaybeder mi böyle? Ne küstahlık. Olga, bu son sözleri gözleri öfkeden parlayarak dolaştığı parkta söylüyordu. Ansızın birisinin ayak seslerini duydu. Aynı anda Oblomov da biri geliyor diye düşündü ve birdenbire karşılaştılar. Oblomov bir hazan yaprağı gibi titreyerek ''Olga Sergeyevna'' dedi. Olga da mahcup mahcup ''İlya İlyich'' durdular. ''Günaydın, günaydın. Nereye böyle?'' Olga gözlerini kaldırmadan cevap verdi. ''Hiçbir yere. Size engel olmayayım.'' ''Yo, hiç değil. Sizinle gelebilir miyim?'' Ağaçlı yoldan sessizce yürüdüler. Ne hocasının cetvel tahtası, ne müdürünün çatık kaşları Oblomov'un kalbini bu kadar kuvvetle çarptıramamıştı. Bir şeyler söylemek istedi. Bir türlü dili dönmüyordu. Yalnız kalbi bir tehlike karşısındaymış gibi kabına sığmıyordu. Olga sordu. Andrei Ivanovich'ten mektup aldınız mı? Evet aldım. Ne yazıyor? Beni Paris'e çağırıyor. Gidecek misiniz? Gideceğim. Ne zaman? Biraz sonra. Belki yarın, hazırlığım bitince. Ne diye bu kadar çabuk? Cevap yok. Villanızı beğenmediniz mi yoksa? Söyleyin, ne diye gitmek istiyorsunuz? Olga içinden kızdı. Küstah, bir de bırakıp gitmek istiyor. Oblomov Olga'ya bakmadan mırıldandı. İçimde nedense bir üzüntü, bir azap var. Rahat değilim. Olga sustu, bir leylak dalı kopardı. Koklayarak yüzünü kapadı. Ne güzel kokuyor. Durun size biraz kır çiçeği toplayayım. Onlar daha iyi kokar. Kırların, ormanların kokusu tabiata daha yakın. Leylak hep evlerin önünde büyür. Dalları pencerelere uzanır. Fakat tatlı bir kokusu vardır. Bakın, kır çiçeklerinin üstündeki çiğler hala duruyor. Birkaç tane koparıp Olga'ya verdi. Olga, muhabbet çiçeklerini sever misiniz diye sordu. Hayır, çok sert kokar. Onları da sevmem, gülleri de. Zaten ben çiçekleri sevmem. Kırlardaki yabani çiçeklere diyeceğim yok. Odada insanın başına iş çıkarırlar. Dökülürler, saçılırlar. Olga ona kurnazca bakarak, odanızın temiz olmasını istersiniz değil mi? Pisliğe tahammül edemezsiniz. Evet ama öyle bir uşağım var ki. Oblomov içinden, ah şirret kız dedi. Dost doğru Paris'e mi gideceksiniz? Evet, Stoltz bir hayli zamandır bekliyor. Ona bir mektup yazacağım, götürür müsünüz? Öyleyse bugün verin, yarın şehre taşınıyorum. Yarın mı? Ne diye bu kadar çabuk? Sizi buradan kaçıran bir şey mi var? Evet var. Nedir? Utanç. Olga utanç diye tekrarladı ve düşündü. Şimdi başlamalı. Oblomov sizden bunu beklemezdim. Oblomov cesarete gelerek evet Olga Sergeyevna herhalde pek hayret ettiniz. Kızdınız. Olga içinden işte tam zamanı tam zamanı. Kalbi çarpıyordu. Ama söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Oblomov yüzüne bakıp neler düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Fakat o çiçek kokluyor ve neler duyduğunu, ne yapacağını kendisi de bilmiyordu. Ah sonuçta olsa hemen bir şey bulurdu. Ne budalayım ben. Hiçbir şey yapmasını bilmiyorum. Ne fena şey. Ben çoktan unuttum dedi. İnanın bana kendimi tutamadım ağzımdan kaçtı. Başıma yıldırım düşse, kayalar üstüme yıkılsa gene söylemeden duramazdım. Allah aşkınıza isteyerek yaptım sanmayın. O sözü söyledikten bir dakika sonra geri almak için neler vermezdim. Olga başını eğmiş çiçekleri kokluyordu. Oblomov, unutun, unutun bunu. Doğru bir şey değildi zaten. Olga birdenbire başını kaldırıp çiçeklerini düşürerek sordu. Doğru değil miydi? Nasıl doğru değildi? Gözleri açılmış, hayretle dolmuştu. Allah aşkına unutun bunu. Darılmayın bana. Sizi temin ederim, bir an kendimi unutmuştum. Müzik yüzünden. Yalnız müzik yüzünden mi? Olga'nın rengi değişmiş, yanaklarındaki kırmızılık, gözlerindeki ışık kaybolmuştu. İyi öyleyse, bu iş bitti. Sözünü geri aldı, kızılacak bir şey kalmadı. O halde her şey düzeldi. Gene eskisi gibi gülüp söyleyebiliriz. Olga böyle düşünürken bir taraftan da ağaçtan bir dal kırıyor, dudaklarıyla daldan bir yaprak koparıyor, sonra birdenbire dalı da yaprağı da yola atıyordu. Oblomov ona doğru eğilerek, ''Öfkeniz geçti artık, unuttunuz değil mi?'' Olga sinirli sinirli, hatta biraz da öfkeyle, ''Ne söylüyorsunuz Allah aşkına, ne istiyorsunuz benden? Çoktan unuttum diyorum size, hafızam o kadar kuvvetli değildir.'' Oblomov sustu, ne yapacağını bilmiyordu. Olga'nın birdenbire kızdığını fark etmiş fakat sebebini anlayamamıştı. Olga düşünüyordu. Allah Allah, her şey düzeldi işte. O sahne çoktan silindi gitti. Öyleyse neden böyle? Olur şey değil. Ah ne mutlu Sonichka'ya. Birdenbire adımlarını sıklaştırarak başka bir yola saptı. Ben eve gidiyorum dedi. Boğazını bir şey tıkıyordu, neredeyse ağlayacaktı. Oblomov, yol buradan değil, şu taraftan daha yakın. Sonra içinden, bu dala ne lüzum vardı bundan bahsetmeye. Şimdi büsbütün canını sıktın. Ona hiç hatırlatmamalıydın. İş kendiliğinden unutulup gidecekti. Şimdi yapılacak tek şey af dilemek. Olga da şöyle düşünüyordu. Herhalde böyle kızmama sebep ona Monsieur Oblomov, bunu sizden beklemezdim cümlesini diyemeyişim. O benden önce konuştu. Doğru değilmiş. Demek üstelik yalan da söylemiş. Küstahlığa bak. Oblomov daha hafif bir sesle, ''Sahiden unuttunuz mu?'' diye sordu. Olga eve doğru hızla yürüyerek, ''Evet, unuttum.'' dedi. ''Öyleyse bana elinizi verin, kızmadığınıza inanayım.'' Olga yüzünü çevirmeden ona parmaklarının ucunu uzattı ve Oblomov dokunur dokunmaz geri çekti. Oblomov içini çekerek, ''Hayır, kızgınsınız.'' dedi. ''Sizi nasıl inandırayım ki bu bir çılgınlıktı? Böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmemiştim. Hayır, bitti artık. Bir daha şarkılarınızı dinlemeyeceğim.'' Buna beni inandırmaya lüzum kalmadı. Benim de zaten şarkı söylemeye niyetim yok. Peki artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama ne olur böyle ayrılmayalım. Yoksa çok fena olacağım. İçim rahat etmeyecek. Olga yüzüne bakarak birdenbire sordu. Neden? Ben de bilmiyorum. Utancım geçti. Söylediğim sözden utanmıyorum artık. Hem bana öyle geliyor ki bu söz... Tekrar kalbinde bir ürperme duydu. Tekrar boğazı tıkandı. Tekrar Olga'nın meraklı ve okşayıcı bakışıyla heyecanlandı. Birdenbire Olga ne tatlı bir eda ile ona dönmüş, cevabını ne derin bir endişeyle beklemeye başlamıştı. Sabırsızlıkla sordu. Evet, bu söz? Hayır, söylemeye cesaretim yok. Tekrar kızacaksınız bana. Olga emreder gibi, söyleyin, dedi. Oblomov bir şey söyleyemedi. Evet. Size baktıkça tekrar ağlayasım geliyor. Görüyorsunuz ya, nazlanmıyorum. Duygularımı saklamıyorum. Olga, niçin ağlayasınız geliyor diye sordu ve yanaklarına tekrar eski renk geldi. Sesiniz hala kulaklarımda. Tekrar içimde o duygu. Hangi duygu? Olga'nın boğazı tıkanmıyordu ama sabırsızlıkla cevap bekliyordu. Eve yaklaşmışlardı. Oblomov sözünü bir an önce bitirmek istiyor, bitiremiyordu. İçimde... Olga ağır ağır ayak sürterek merdivenleri çıkıyordu. Aynı müzik, aynı heyecan, aynı duygu. Affedin, affedin beni. Vallahi elimde değil. Olga sertçe, Monsieur Oblomov diye başladı. Fakat birdenbire yüzü gülerek tatlı tatlı. Kızmıyorum sizi, affediyorum. Yalnız ileride... Başını çevirmeden elini ona uzattı. Oblomov avucunu öptü. Olga elini Oblomov'un dudaklarına hafifçe bastırdı ve camlı kapının arkasında kayboldu. Oblomov, şaşkınlıktan dona kaldı. Oblomov az sonra şaşkın gözlerini ağaçlığa çevirmişti. Yoldan yabancılar geçti. Bir kuş sürüsü havalandı. Bir köylü kadın ona "Yaban çileği almak ister misiniz?" diye sordu. Oblomov'un şaşkınlığı bir türlü geçmiyordu. Aynı yoldan ağır ağır geri döndü. Yarı yolda Olga'nın kızarak attığı leylak dalını ve çiçekleri buldu. O anı iyice hatırlamaya çalışarak ''Niçin acaba?'' diye sordu kendi kendine. Birdenbire dalı ve çiçekleri yerden alarak koşar gibi yürüdü. Yüksek sesle ''Ah ben ne aptalım?'' dedi. ''Ben ondan af diliyorum. Halbuki o... Ah mümkün mü? Öyle mi acaba?'' Mutluluk ve sevinç içindeydi. Dadısının dediği gibi alnında ay doğmuştu. Eve döndü, kanepenin bir köşesinde oturdu ve masasının tozları üstüne ''Olga'' yazdı. Birdenbire kendine gelerek ''Ah bu ne toz?'' dedi. ''Zahar, Zahar!'' diye bağırdı. Ama Zahar, küçük sokağa açılan kapının önünde arabacılarla oturuyor, efendisinin sesini işitmiyordu. Anisya, Zahar'ı kolundan çekip azarlar gibi ''Gelsene be, Efendi deminden beri seni çağırıyor. İlya İliç öfkelenemiyordu tatlı bir sesle. Bak şuraya Zahar, nedir bu? Burada da mı tozlar örümcekler? Yo, müsaadenle, buna razı olmam artık. Olga Sergeyevna bana şimdiden rahat vermiyor. Siz pislikten hoşlanıyorsunuz diyor. Zahar kapıya doğru yollanarak, onlara göre hava hoş, 5 hizmetçileri var. Nereye gidiyorsun? Bir süpürge getir de odayı temizle. İnsan burada oturamaz, masaya dayanamaz. İğrenç bir şey bu. Bu bir oblomovluk. Zahar kaşlarını çatarak yan yan baktı. Hoppala, bir laf daha icat etti ama yabancı bir lafa benzemiyor. Haydi, dediğimi yapsana. Ne diye süpüreyim? Daha bu sabah süpürdüm. Peki bu toz nereden geliyor süpürdüysen? Baksana şuraya. İstemiyorum böyle şey, anlıyor musun? Hemen temizle ortalığı. Temizledim diyorum size. Günde 10 defa ortalığı süpüremem ya. Toz geliyor. Kırlar yakın. Sayfiye burası. Yol toz içinde. Anisya birden kapıdan başını uzatarak, Zahar Trofimiç, ben ne dedim size? Odayı süpürdükten sonra eşyanın tozunu almak doğru değil. Tekrar her taraf toz olur. İlkin, bana ders vermeye mi geldin? Hadi git işine. Hiç böyle şey duymadım. İlkin döşemeyi süpür, sonra da masanın tozunu odaya ser. Elbette kızar beyefendi. Zahar dirseğiyle Anisya'nın göğsüne vurarak, hala duruyor musun? Diye bağırdı. Anisya gülümsedi ve kaçtı. Oblomov Zahar'ı kovdu. Başını işlemeli yastığa dayadı, elini göğsüne koyarak kalbinin atışını yokladı. Bir bozukluk var kalbimde, ne yapmalı bilmem ki. Doktora sorsam Habeşistan'a git diyecek. Zahar'la Anisya evlenmezden önce birbirlerinin işine karışmazlardı. Anisya yemek pişirir, çarşıya gider, senede bir defa da tahtalar silinirken temizliğe yardım ederdi. Evlendikten sonra efendisinin odalarına daha kolay girip çıkmaya başladı. Zahar'a yardım ediyor ve ortalık daha iyi temizleniyordu. Kocasının işlerinden bazılarını onun rızasıyla, bazılarını da zorla üzerine almıştı. Gel şu halıyı döv, şunları bir köşeye yerleştiriver, lazım olmayan şeyleri mutfağa götür. Bu mutlu günler bir ay kadar sürdü. Odalar tertemizdi. Beyefendi memnundu. Gönül kıracak sözler söylemiyordu. Zahar'a yapacak iş kalmıyordu. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Bakın niçin. Anisya, Oblomov'un odalarına bakmaya başlayınca Zahar'ın yaptığı işlerin saçmalığı ortaya çıktı. Her attığı adım yanlıştı. Halbuki o, 55 yıl yaptığı işlerin başka türlü yapılamayacağına inanarak yaşamıştı. Şimdi ise Anisya, 15 gün içinde ona hiçbir işe yaramadığını ispat etmiş, insanı çileden çıkaran bir nezaketle, bir çocukla ya da bir deliyle konuşur gibi ona akıl öğretmeye kalkmıştı. Zahar Trofimiç, pencereleri soba kızdıktan sonra açarsan oda soğuyu verir. Peki ne zaman açalım dersiniz? Sobayı yakarken hem durmuş hava daha çabuk çıkar, hem de oda daha çabuk ısınır. Haydi oradan sersem, 30 yıldır yaptığım işi senin sözünde mi değiştireceğim? Zahar dolapta şekeri, çayı, limonu, bardakları, ayakkabı boyasını, fırçaları ve sabunu hep aynı göze koyardı. Bir gün eve dönüşünde sabunu muslukta, boyalarla fırçaları mutfağın penceresinde, çayla şekeri de ayrı bir köşede buldu. Zahar tehditkar bir tavırla sordu. Ne karıştırıyorsun benim işlerimi? Ben bunları mahsus bir araya koydum ki kolayca bulayım. Sen tutmuş her birini bir tarafa dağıtmışsın. Anisya tatlı tatlı, çay sabun kokmasın diye dedi. Başka bir gün Anisya, Oblomov'un elbiselerinde 2-3 güve deliği gösterdi ve elbiseleri haftada bir fırçalamak gerektiğini söyledi. Peki, ben fırçalarım dedi. Zahar, Anisya'nın elinden elbiseyi de fırçayı da çekip aldı, eski yerine koydu. Başka bir gün Zahar, efendisinin hamam böcekleri yüzünden kendisini azarladığını anlatıp her zamanki gibi ondan şikayet etti. Ben getirmedim ya bu böcekleri diyordu. Anisya hiçbir şey söylemeden raflarda kim bilir ne zamandan kalmış ekmek kırıntılarını temizledi, dolapları, çanağı çömleği yıkadı ve hamam böcekleri iyice azaldı. Zahar hala anlamak istemiyor ve bütün bunları Anisya'nın gayretkeşliğine veriyordu. Bir gün bir tepsiden iki bardağı düşürüp her zamanki gibi küfrederek bütün tepsiyi atmaya kalkıştığı sırada Anisya tepsiyi elinden aldı, bardakların yanına ekmekle şeker kabını koydu. Hepsini öyle bir yerleştirdi ki hiçbir şey kımıldamaz oldu. Zahar'a tepsinin nasıl bir elle tutulup öbürüyle destekleneceğini gösterdi. Odanın içinde tepsiyi sağa sola çevirerek yürüdü. Bir kaşık bile yerinden kımıldamadı. İşte Zahar o zaman Anisya'nın kendisinden daha akıllı olduğunu açıkça gördü. Tepsiyi elinden aldı, bardakları gene düşürdü ve artık Anisya'ya iyice düşman oldu. Anisya hiç istifini bozmadan bak şöyle tutmalı dedi. Zahar ona budalaca bir öfkeyle bakarken o gene gülümsüyordu. Hele şu köylü karısına bak. Bana akıl öğretmeye kalkıyor. Sen Oblomovka'nın ne olduğunu bilir misin? Orada her şey benden sorulurdu. Emrimde 15 uşak ve ufak tefek hizmetçiler vardı. Senin gibi kadınlar o kadar çoktu ki adları bile bilinmezdi. Sen şimdi tutmuş bana, hay Allah'ım. Senin iyiliğin için söyledim. Hadi bakalım, bırak efendinin odalarını da mutfağa git. Elinin hamuruyla erkeklerin işine karışma. Anisya gülümsedi ve gitti. Zahar peşinden öfkeli gözlerle yan yan baktı. Bütün bunlar onuruna dokunduğu için karısına fena muamele ediyordu. Ama İlya İliç bir şey isteyip de zahar bulamadı mı ya da kırılmış olarak buldu mu, havada acı kelimelerle birlikte bir fırtına başlangıcı hissedildi mi, zahar Anisya'ya bir göz kırpar ve parmağıyla Oblomov'un odasını göstererek hafif ama emre kaçan bir edayla ''Bak bakalım beyefendi ne istiyor?'' derdi. Anisya Oblomov'un odasına girer ve fırtına bir iki kelimeyle dinerdi. Oblomov acı perdeden konuşmaya başlar başlamaz zahar ''Anisya'yı çağırayım'' derdi. Anisya olmasa Oblomov'un odaları tekrar eski haline dönecekti. Anisya artık kendini Oblomov'un evine bağlı hissediyor, farkına varmadan kocasının bu eve, özellikle İlya İliç'e ilgisini benimsiyordu. Kadın gözleri, çevik kadın elleri bu perişan odaları canlandırıyordu. Zahar sırtını çevirir çevirmez Anisya masaların, kanepelerin tozlarını alır, pencereyi açar, storları kaldırır, odanın ortasına atılmış ayakkabıları, bir koltuk üstüne atılmış pantolon yerine koyar, kağıtları, kalemleri, çakıyı toplar, bezleri düzeltir, yatağı yapar, yastıkları yerleştirir. Bütün bunları bir anda bitirince odaya bir göz atar, bir sandalyenin yerini değiştirir, yarı açık kalan bir çekmeceyi kapatır, masadan peçeteyi kaldırır ve Zahar'ın çizmelerinin gıcırtısını işitir işitmez mutfağa koşardı. Anisya, 47 yaşlarında, canlı, işgüzar bir kadındı. Yüzünde her zaman tatlı bir gülümseme vardı. Gözleri fıldır fıldır dönerdi. Göğsü, gerdanı sağlam yapılı, kızarmış elleri hep hareket içindeydi. Dümdüz bir yüzü vardı. Yalnız burnu biraz belli oluyordu. Bu burun ufacıktı ve sanki yüzüne sonradan beceriksizce yapıştırılmıştı. Ucu kıvrıktı. İnsan bakınca yalnız onu görüyor, silik ve solgun yüzüne bakmaya vakit kalmıyordu. Dünyada zahar gibi kocalar çoktur. Bir diplomat da zaman zaman böyle karısının sözlerine kulak vermez, omuzlarını silker, fakat ondan duyduğu sözleri gizli gizli yazılarına karıştırır. Bazen bir müsteşar karısının önemli bir iş hakkındaki gevezeliğine yüzünü buruşturur, fakat ertesi gün bu gevezeliği vekile ulaştırır. Gerçi o baylar karılarını zahar gibi hor görüp kaba muamele etmezler. Ama onları iş hayatlarının yorgunluğunu gidermek için evlerinde duran bir süs sayarlar. Parlak öğle güneşi çoktan beri parkın yollarını kavuruyordu. Herkes gölgelikler altına çekilmiş, yalnız dadılarla çocuklar güneş altında yürüyor, oturuyorlardı.